yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının ikinci bölümüne geldik. Bu aslında dördüncü sahnedir. Cennet, Tanrı ve Şeytan. İkinci bölümün konusu cennette ve yeryüzünde dram. Şimdi ikinci bölüme ayet ayet bakmadan önce ikinci bölüme özet olarak bir bakalım. İlk altı ayette Tanrı'nın melekleriyle beraber yine şeytanın Tanrı katına geldiğini görüyoruz. Üçüncü ayette Tanrı burada Eyüp hakkında konuşuyor. Son cümlede boşuna onu yutayım diye beni kışkırttığın halde diyor. Kitabın devamını anlayabilmek için boşu boşuna sözü neden önemlidir? Eyüp'ün arkadaşları sürekli olarak senin çektiğin acıların bir nedeni vardır diyorlardı. Gizli bir günahın olmalı. Eyüp inatla hayır diyor. Bir neden yok. Tanrı'nın kendisi de bir nedenin olmadığını söylüyor. İşte bu bize açıklıyor Eyüp'ün neden herkesin önünde doğruluğunu açıkladığını. Eyüp hiçbir zaman ben hayatımda hiç hata yapmadım, günah işlemedim demedi ki. Bir yerde günahlı olarak dünyaya geldim diyerek kalıtımlı günaha değiniyor. Şu anlamda diyor ki tüm bunları, bu belaları başıma getirecek günahları işlemedim. Eyüp bu konuda haklı. İşte bu nedenle Tanrı burada açıklıkla Eyüp'ün çektiklerinin nedensiz olduğunu söylüyor. Şeytan yapmak istediği kötülüklerden vazgeçmiyor. Çünkü o kötü olan iblistir. O kötü olmayı asla elinden bırakmıyor. Sürekli kötülük yapmak, insanlara zarar vermek istiyor şeytan. Böylelikle bir adım ilerlemek istiyor. Tamam, Eyüp'ün elinde ne varsa hepsini aldı. Ama Eyüp buna rağmen sağlıklı. Onun hayatına dokunursam o zaman Eyüp'ün tepkisini göreceğiz diyor. O zaman her tür yola başvuracaktır tekrar eski haline gelmek için. Durumu iyi olsun, tekrar eski haline gelsin diye her şeyi inkar edecektir diyor şeytan Tanrı'ya. Bu nedenle şeytan Eyüp'ün bedenine elini uzatabilir. İşte bu acının, bu elemin en doruk noktasıdır. Bu gelecek ayetlerde bize aktarılıyor. 7 ve 8. ayetlerde onun tüm varlığı artık elem ve sıkıntı haline geliyor. 9-10 ayetlerde artık karısının desteğini de yitirdiğini görüyoruz. Eyüp sahip olduklarını kaybetti. Ve bu yeterince zor bir durumdu. Bu sadece Eyüp için kötü bir deneyim değildi. Karısı için de çok zor bir durumdu. Bu karı koca 7 oğlan 3 kız çocuklarını kaybettiler. Bu kayıp Eyüp'ün karısını da çok üzmüştü. Şimdi Eyüp sağlığını kaybediyor. Görüntüsü korkunç bir duruma geliyor. Kendi karısı bile ona olan saygısını yitiriyor. Bu ayetlerde onun karısının söyledikleri aslında şeytanın da yapmak istediğiydi. Şeytanın dediği de buydu. Lanet et, Tanrı'dan kurtul. Yani Tanrı'ya lanet et de bundan kurtul. Ama bunu Eyüp yapmayacaktır. Eyüp'ün karısı Eyüp'e destek olacağı yerde onu Tanrı'ya lanet okuması için teşvik ediyor. Ama Eyüp'ün karısına yanıtı Eyüp 2.10'da veriyor. Ahmak karılardan biri nasıl söylerse sen de öyle söylüyorsun diyor. Şimdi dikkat edin. Eyüp karısına sen ahmak bir karısın demiyor. Çünkü o ahmak değildi ve Eyüp'ün karısıydı. Bu kadın da büyük olasılıkla Tanrı'dan korkan bir kadındı. Ama burada ahmak karılardan biri gibi konuşuyorsun diyor. Bu ikisinin arasında büyük bir fark vardır. Bu şekilde de bir kardeşe ya da kız kardeşe söyleyebiliriz. Kardeşim, sen günah işliyorsun. Tabii ki eğer bu böyleyse. Birisine sen şöylesin ya da böylesin demek pek şık olmaz. Doğru ve yapıcı da olmaz. Eyüp'ün yanıtı şöyle. Tanrı'dan iyilik kabul edelim de kötülük kabul etmeyelim mi? Önce Eyüp'ün tüm sahip oldukları elinden alındı. Tanrı verdi ve Tanrı aldı. Onun adı mübarek olsun dedi Eyüp. Bu sözüyle Eyüp aslında şunu diyordu. Tanrı bize iyilik yapmak zorunda değildir. Eğer Rab bize iyilik ettiyse biz bu iyiliği hak ettiğimizden dolayı değil, Tanrı'nın iyiliği ve inayetinden dolayıdır. Eğer Tanrı hastalık, bela hatta ölüm bile getirirse Tanrı buna rağmen adil bir Tanrı'dır. Aslında biz gerçekte yargıyı hak ettik. Çünkü günah işleyenler olarak iyiliği hak etmedik. Tanrı iyilik sever, merhametlidir. Bize acır. O bütün insanlara iyilik ediyor. Bu nedenle Tanrı'ya sen iyilik etmek zorundasın ve bize karşı kötü davranamazsın diyemeyiz. Eyüp burada kendisini güçlü Tanrı'nın elinin altında alçaltıyor. Bizler Tanrı'ya bağımlı insanlarız. Odur mutluluğa ve mutsuzluğa izin veren. Eyüp'ün üzerine gelen ikinci sıkıntının, belanın karşısında Eyüp'ün tepkisi bu. Eyüp 2.10'da bu işin hepsinde Eyüp dudaklarıyla suç işlemedi diyor. 11-13 ayetlerinde Eyüp'ün üç dostu Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildad, Namalı Sofar Eyüp'ün başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler. Acısını paylaşmak, onu avutmak için yanına gitmek üzere anlaştılar. Uzaktan onu tanıyamadılar. Yüksek sesle ağlayıp kaftanlarını yırtarak başlarına toprak saçtılar. 7 gün 7 gece onunla birlikte yere oturdular. Kimse ağzını açmadı. Çünkü nedenle acı çektiğini görüyorlardı. Bu üç kişi gerçekten Eyüp'ün dostları. İlkin dostluklarını Eyüp'ün sıkıntılarında onu aramasıyla gösteriyorlar. İkincisi, hiçbir şey söylemeden 7 gün Eyüp'ün yanında oturmakla dostluklarını kanıtlıyorlar. Bunu yapmaya herkes hazır değil. Önce uzun bir yolculuk yapmaya hazır değil. Sonra sıkıntı içerisinde birinin yanında uzun süre oturmaya çok insan hazır değil. Onların bu konuda hassasiyetleri var. Tek bir söz bile söylemiyorlar. Biliyorlar ki bir şey söylemek onların işi değil. Eyüp'ün konuşmasına kadar bir şey demiyorlar. Gerçek dostlar olmalarına karşın. Eyüp'e karşı olan yargılarında yanılgıya düşüyorlar. Tabii onlar dostları olan Eyüp'e gerçekten yardım etmek istiyorlar. Kitabın sonunda onların Tanrı'dan korkan insanlar olduğunu görüyoruz. Tanrı onlara doğrunun ne olduğunu gösterip de onların tövbe etmelerini söylediği zaman onlar tövbe ediyorlar. Tesellici ve yardımcı olabilecek iyi dostlar. Aslında en iyi tek dost, Eyüp'ü anlayan ve her zaman onun yanında olan dostu. Bu bizim için de geçerlidir dostum ki bu dost Tanrı'dır. Bizler de her durumda en sonunda öğrenmeliyiz ki gideceğimiz, güveneceğimiz tek dostumuz Tanrı'dır. Tüm umudumuzu, güvenimizi Tanrı'ya bağlamalıyız. Mezmurlarda ve peygamberliklerde de bu söyleniyor. Bakın Mezmur 60 ayet 11'de ne diyor? Yardım et bize düşmana karşı, çünkü boştur insan yardımı diyor. Yine Mezmurlar 146.3'te şöyle okuyoruz. Önderlere, sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. O son soluğunu verinceye toprağa döner, o gün tasarıları da biter. Buradaki vurgu, sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. Yeşaya 2. bölüm 22. ayette de şöyle diyor. Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki? Evet, şimdi ayet ayet Eyüp kitabının 2. bölümüne bakalım. 2. bölümün 1. ayetinde şöyle okuduk. Başka bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da Rabbin huzuruna çıkmak için onlarla gelmişti. Yaratılmış varlıklar yine düzenli olarak verdikleri raporları vermeye gelmişlerdi. Hepsinin Tanrı'ya rapor vermeleri gerektiğine dikkat edin. Sizler ve ben de bir gün Tanrı'ya rapor vereceğiz. Mesih imanlısının Mesih'in yargı kürsüsünün önünde görüneceğini hatırlayın. 2. Korintoslar 5.10 ve orada kendisine buradaki kahyalığımız hakkında rapor vereceğiz. Ona hesap vereceğiz. Vahiy 20. bölüm 11-15'te söz edilen imanlı olmayan insanların hesap vereceği büyük beyaz taht yargısında imanlılar olarak bizler olmayacağız. Tanrı'nın bütün yaratıkları gelip ona hesap vereceğiz. Tanrı'nın bütün yaratıkları gelip ona rapor vermelidirler. Onun Tanrı olduğunu hatırlayalım dostum. Bizler bugün özgür bir şekilde yaşamıyoruz. Etrafımızda özgürlük istiyoruz, bağırışlarını duyuyoruz. Ama ne kadar özgürlüğe sahibiz? Bir karınca kadar. Bakın, Tanrı bizleri belirli sınırlarla yaratmıştır. Bizler yaratıklarız. O yaratıcıdır. Hepimizin ona cevap vermesi gerekmektedir. Tanrı oğulları kendilerini takdim etmek için Tanrı'nın önüne geldiklerinde şeytan da rapor vermek için geldiğine dikkat edin. Şeytan Tanrı'nın yetkisi altındadır. Tanrı onun ne rapor vereceğini zaten bildiği halde şeytanın Tanrı'nın önüne çıkması ve Rabbe neler yaptığını bildirmesi gerekiyordu. Eyüp 2. bölüm 2. ayette Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Yani şeytan yine kendi ihtisas alanındaydı. Burayı o yönetiyordu. Hala da yönettiğine inanıyorum dostlarım. Sadece etrafınıza bakın ve bu dünyayı kimin yönettiğini görün. 3. ayet. Rab kulum Eyüp'e bakıp da düşündür mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın ama o doğruluğunu hala sürdürüyor. Şimdi bu bize Rabbin Eyüp'te bunu hak edecek bir sebep yokken şeytana Eyüp'e yaptıklarını yapması için izin verdiğini açıkça göstermektedir. İnsanlar her zaman neden Tanrı bunun benim başıma gelmesine izin verdi diye sorarlar. Belki de Rabbin yanıtı sende bunu gerektirecek bir neden yok. Seni dövmüyorum, seni cezalandırmıyorum. Sadece seni kendime daha yaklaştırmak istiyorumdur. Eyüp'a böyle yapmıştı. Eyüp bunu hak edecek bir şey yapmamıştı. Bazen bir imanlıya parmağımızı uzatıp Tanrı'nın onu kırbaçladığını söyleriz. Yani onu cezalandırdığını söyleriz ve bu hiç de doğru olmayabilir. Tanrı bize o kadar sorunla güvenemediği için onu bizi sınayamadığı bir biçimde sınıyor olabilir. Yani karşıdaki kişiyi. Doğrusu ben Eyüp'ün çektiği acıları çekmeyi asla istemezdim. Rab şeytanın dikkatini yeniden Eyüp'e çekiyor. Eyüp hala bana hizmet ediyor. Eyüp'ten her şeyi alırsan bana sırtını çevireceğini söylemiştin ama bunu yapmadı. Doğruluğunu korudu diyor. Cana can diye yanıtladı şeytan. İnsan canı için her şeyini verir. Elini uzat da onun etine kemiğine dokun. Yüzüne karşı sevecektir. Rab peki dedi onu senin eline bırakıyorum. Yalnız canına dokunma. Eyüp 3. bölüm 4-6 ayetler arası. Biliyor musunuz? Şeytan çoğumuz hakkında haklıdır. Zırhımızda bir zayıf nokta vardır. Yani hayatımızda. Hepimizin birer belirli bir zayıflığı vardır. Bıçak kemiğe dayandığı zaman teslim oluruz. Ama Tanrı bizlere bir vaat vermiştir. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bunu 1. Korintoslar 10 ayet 13'te okuyoruz. Tanrı hiçbir zaman dayanabileceğimizden fazla sınanmamıza izin vermez. Bunu kabul etmemiz gerekir. Dostum nerede olursanız olun ve nelerden geçmekte olursanız olun Tanrı size kuvvet verebilir. Bu büyük bir tesellidir. Bizler bugünün ne getireceğini bilmeyiz. Sözlerin anlatılamayacağı kadar trajik ya da harikulade güzel bir gün olabilir. Hangisi olursa olsun Tanrı sana onu yaşaman için yardım edeceğim der. Tanrı zırhımızın dayanmasını sağlayacaktır. Bunu bilmek harikulade bir şeydir. Şeytan bir yalancıdır. Şeytan Eyüp'ün vücudu için, bedeni için her şeyi vereceğini ve eğer kemiğine ve etine dokunmasına izin verilirse Eyüp'ün Tanrı'ya lanet edeceğini söylüyor. Şimdi 5. sahneye geliyoruz ve bu Uz diyarıdır. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. Eyüp çıbanlarını kaşımak için bir çömlek parçası aldı. Kül içinde oturuyordu diyor Eyüp 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bu adam hayatının her alanında sınanmaktaydı. Şeytan tabii ki onu kırıp yok etmeye çalışıyordu. Parasını kaybetmişti, ailesini kaybetmişti, çocuklarını kaybetmişti ve şimdi fiziksel bedenine saldırılıyordu. Eyüp'ün sorunları için hiçbir insansal açıklama yok gibiydi. Bu durum onun günahlarından ötürü bir cezalandırma değildi ve her şey doğru bir anlayış olmadan anlamsız olurdu. Tanrı'nın bize açıklamayı kitabın başında vermesinin nedeni budur ki anlayabilelim. Eyüp'ün başına gelenlerin yüksek ve değerli bir amacı vardı. Tanrı'nın içinsel öğütlerinde iyi ve yeterli neden vardı. Bütün bilgiler ve olayın bütün yönleri ele alındığında Tanrı'nın bütün bunlarda bir amacı vardır. Bu amaç disiplindi. Bunların Eyüp için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Babası küçük Aliye'nin poposuna vurup onu dövdüğünde bu bana senden daha çok acı veriyor der. Ama küçük Aliye evet ama aynı yerde değil diye yanıt verir. Bu deneyim Eyüp'ün nihai iyiliği içindi. Tanrı'nın yollarının bizim yollarımız olmadığını hatırlayın. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir diyor Tanrı Yeşaya peygamber aracılığıyla Yeşaya 55 ayet 9'da. Bizler çocuklarımızı acı çekmekten korumaya çalışırız. Çocuklarımızın acı çekmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Hayatı onlar için hoş bir hale getirmek için imkanlarımız dahilinde her şeyi yaparız ve onları şımartırız değil mi? Şımarık bir nesil yetiştirdik. Eyüp'ün bu deneyimden iyi bir şeylerin çıkmakta olduğunun farkına vardığı bir gün geldi ama bunu başlangıçta hiç anlamamıştı. Olup bitenler sadece Eyüp'ün iyiliği için değil, Tanrı'nın yüceliği içindi de. Tanrı'nın karakterinin şeytan tarafından kötülendiğini hatırlayın. Bence şeytanın Tanrı'ya çamur attığını duyunca cennetteki bütün varlıkların tüyleri diken diken olmuştu. Şeytanın söylemek istediği sen sevilmeye layık değilsin. Eyüp'ün seni sevmesi ve sana hizmet etmesi için ona ödeme yapman gerekiyor. Senin sevgililerin parayla tutulmuş kişiler diyor. Ne diyorsunuz dostum? Bizler sadece menfaatlarımız için mi buradayız? Bizler parayla tutulmuş sevgililer miyiz? Tanrı iyidir ve Tanrı bize karşı merhametlidir. Bizler onun iyiliğinde seviniriz. Ama sıkıntılardan geçtiğimizde gerçekte hangi metaldan yapıldığımızı gösteririz. Alevler her zaman çöpleri yakar ve sınanma gerçeği ortaya koyar. Bizler bu dünyada ışıklar olmamız gerekmektedir. Işık karanlık içindir ve Tanrı bizleri karanlığa koyar ki ışığımız parlasın. Tanrı çocuklarının hiçbirine kolay bir yaşam vaat etmemiştir. Tersine bizlere yolun zor olacağını söylemiştir Tanrı. Onunla birlikte acı çekersek onunla birlikte hüküm süreceğiz. Acı yoksa görkem de olmayacaktır. Acı çekme ve mücadele yoksa asa da olmayacaktır. Yüce Tanrı'nın müthiş elinin altında eğilmek bizler için zordur. Pavlos bu yüzden Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz demiştir. Eyüp'ün ne tür sorunları oldu? Bize kötü çıbanları olduğu ve kendisini bir çömlek parçasıyla kazıdığı söyleniyor. Mesih imanlı doktorlar arasında Eyüp'ün hastalığının ne olmuş olabileceği hakkında çok fikirler yürütülmüştür. Bir doktor Eyüp'ün aslında psikosomatik bir deri iltihabı olduğunu söylemişti. Burada çok iyi bir örnek görüyoruz. Tanrı sözü onun çıbanlarla kaplı olduğunu söylüyor ve Mesih imanlı doktorlar arasında bazen Eyüp'ün hastalığının ne olduğunu düşünmüş ve bazı fikirler ortaya atmış olanlar vardır. Örneğin, Eyüp'ün aslında psikosomatik bir deri iltihabı olduğunu söyleyenler vardır. Burada çok iyi bir örnek görüyoruz. Tanrı sözü onun çıbanlarla kaplı olduğunu söyler ve bu Mesih imanlı doktor Eyüp'ün hastalığının psikosomatik bir deri iltihabı olduğunu söylüyor. Bu doktor olmanın insana ne yapabileceğini gösteriyor. Psikosomatik deri iltihabı endişeden ötürü deride oluşan bir hastalıktır. Bunun açıklaması bu mu bilmiyorum ama doktorlar ona kişisel bir tanım koyabilmek için orada değildiler. Bu yüzden onların söylediğinin tersini söyleyemem. Bir tıp dergisinde Eyüp'ün uykusuzluğunun, korkunç rüyalarının ve genelde endişe dolu tutumunun psikosomatik deri iltihabının belirtileri olduğunu söyler. Bir daha sefere kaşındığınızda bunu hatırlayın. Hiç olmazsa siz hastalığınızın adını bilmiş olacaksınız. Tabii bu işin şaka tarafı. Ama yine bir kalp uzmanı Eyüp'ün hastalığının bir vitamin eksikliği hastalığı olan pelagra olduğunu söylemiştir. Sizler bu iki teşhis arasında beğendiğinizi seçebilirsiniz. Aslında kanser olduğu bile söylenmiştir. Ben sadece korkunç acı veren çibanları olduğunu söylemekle yetineyim. Her nesi olursa olsun bu adamın gerçek sorunları vardı. Şeytan, saygın bir insanın hayatında bağlandığı her şeyi almak üzere Eyüp'ün yaşamına girer. 9. ayette karısı bakın ne diyor Eyüp'e. Hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrı'ya söv, Tanrı'ya lanet et, öl ve kurtul. Şeytan onu o kadar çok ezmek istiyor ki artık kendisine erkek bile diyemezsin. Karısının Tanrı'ya lanet edip ölmesini önermesi bir insanın eşinden gelebilecek tuhaf bir öneriye benziyor. En kötü öneriye benziyor. Belli ki dul olmayı istiyordu. Ancak belki de şefkatli bir öneriydi. Çünkü onun yaşadığı acıları görebiliyordu. Şeytan Eyüp'ün sahip olduğu başka her şeyi almıştı. Neden karısını da almamıştı? Bence bunun nedeni karısının Eyüp'e fazla bir yardımının olmayışıydı. Aslında şeytanın istediği şeyi yapacak gibi görünüyordu. Eyüp, aptal kadınlar gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? Bütün bu olaylara karşın Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz bile çıkmadı diyor Eyüp 2. bölüm 10. ayette. Evet, Eyüp doğruluğunu korudu. Bu şimdi kitabın esas başlama noktasıdır. Eyüp'e nasıl saldırıldığını ve doğruluğunu nasıl koruduğunu gösterdik. Şimdi Eyüp'ün dostları onu ziyarete ve teselli etmeye gelirler. Şimdi doğruluğuna gerçekten saldıracaklar. Diyalog burada başlar. Eyüp'ün üç dostu Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat, Namalı Sofar. Eyüp'ün başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler. Acısını paylaşmak, onu avutmak için yanına gitmek üzere anlaştılar. Şimdi üç arkadaşla tanıştırılıyoruz ve onları tanımamız gerekiyor. Elifaz Temanlıydı. Teman, Yaratılış 36:10-11'e göre Esav'ın torunlarından biriydi. Bildat, Şuahlıydı. Şuah, Yaratılış 25:2'ye göre İbrahim'in oğullarından biriydi. Sofer, Namalıydı. Nama, Kuzey Arabistan'daydı. Bu gerçekler bizleri Eyüp'ün yaşadığı zaman dilimini ataların yaşadığı zaman olarak belirlemeye yöneltirler ve tam olarak nerede yaşadığını bilmesek de bizlere Eyüp'ün yaşadığı genel bölge hakkında ışık tutarlar. Bu adamlar Eyüp'le birlikte yas tutmak için geldiler. Arkadaşlar hakkında çok çirkin bazı şeyler söyleyeceğimden ötürü sanırım önce onlar için söyleyebileceğim iyi şeyleri söylemeliyim. Bu olaylar Eyüp'ün başına gelene kadar bu kişiler Eyüp'ün gerçek arkadaşlarıydılar. Bu deneyim onları Eyüp'ten uzaklaştırdı ve uzaklaştırmasının nedeni Tanrı'yı tanımamaları ve Tanrı'nın bazı şeyleri neden yaptığını bilmemeleriydi. Bugünümüzde bile birçoklarımızın neden başka insanların başına bazı şeylerin geldiği hakkında bir açıklama yapmaya çalışırken çok dikkatli olmamız gerektiğine iyi bir nedendir. Tanrı'nın şu ya da bu nedenden ötürü şu ya da bu kişinin başına bir şey gelmesine izin verdiğini söylemeye hiçbir hakkımız yok. Bunun iyi bir neden olduğunu düşünebiliriz ama sorun nedeni bilmeyişimizdir. Eyüp'ün bu arkadaşları günümüz insanları kadar nedenlerinden emindiler. Neden bazı şeylerin gerçekleştiğini bildiklerini sanıyorlardı ama tamamıyla hatalıydılar. Ancak Eyüp'ün gerçek arkadaşları olduklarına dikkat edin. Uzaktan onu tanıyamadılar. Yüksek sesle ağlayıp kaftanlarını yırtarak başlarına toprak saçtılar. 7 gün 7 gece onunla birlikte yere oturdular. Kimse ağzını açmadı çünkü nedenle acı çektiğini görüyorlardı Eyüp'ün. Eyüp 2. bölüm 12-13. ayetler. Arkadaşları Eyüp'ün başının dertte olduğunu duymuşlardı. Ama durumun bu kadar vahim olduğunu akıllarına bile getirmemişlerdi. Eyüp'ü en son gördüklerinde Eyüp çok güzel bir evde, etrafında pırıl pırıl oğulları ve kızlarıyla birlikteydi. Eyüp'ün zenginliği o topraklarda göz alabildiğince gözüküyordu. Şimdi onu ziyarete gelmişlerdi. Büyük bir olasılıkla ilk önce onu lüks evinde bulmayı ummuşlardı ama onu şehrin çöplüklerinin döküldüğü yerde bir çömlek parçasıyla çıbanlarını kaşır bir vaziyette buluyorlar. Hiçbir şeyi yok. Her şey gitmiş zavallı Eyüp. Bu arkadaşlar yas tutup ağlayıp feryat ettiler. 7 gün boyunca sadece orada oturdular ve bir tek kelime bile etmediler. Eyüp'le birlikte 7 gün, 7 gece oturdular. Bence gerçekten onun arkadaşlarıydılar bu insanlar. Bilebildikleri kadarıyla onunla orada 7 gün oturarak onu teselli etmeye çalıştılar. Bu zaman süresinde onun için yas tuttukları halde 3 nedenden ötürü onu teselli edebilecek bir konumda değillerdi. 1. Tanrı'yı anlamıyorlardı. 2. Eyüp'ü anlamıyorlardı. 3. Kendilerini anlamıyorlardı. 7 günlük yas boyunca orada otururlarken eleştirici gözlerle Eyüp'ü gözlemliyorlardı ve bilgiç bir şekilde başlarını sallıyorlardı. Hepsi çok akıllı adamlardı. Felsefeciydiler, çok düşünen insanlardı. Bu 7 günün tamamı boyunca düşünüyorlardı ve hepsi de aynı sonuca varmıştı. Buna değişik açılardan varmışlardı ama sonuç aynıydı. Bu olayların başına gelebilmesi için Eyüp'ün çok kötü bir günahkar olması gerekiyordu. Tanrı onu cezalandırıyor olmalıydı. Hayatını toparlaması çok iyi olurdu. Her birinin vardığı sonuç buydu. Sonunda Eyüp artık buna dayanamadı. Başlarını bilgiç bir şekilde sallarken yüzlerinde yılışık bir sırıtma belirmeye başlamıştı. Evet Eyüp kardeş, sonunda ortaya çıkıyor. Günah içinde yaşıyordun ve çok dindar biri olduğun izlenimini veriyordun. Bunlar başına geldi çünkü artık günahın ortaya çıktığı der gibiydiler. Eyüp buna katlanamazdı. Başına gelen bütün diğer her şeye katlanabilirdi ama yersiz suçlamalara katlanamazdı. Bunun üzerine diyalog başlar. İlk konuşan Eyüp'tür. Bunu izleyen bölümde yani 3. bölümde bu adamın kırık kalbini göreceğiz.